Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kâri'ah. Mel-Kâri'ah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet, nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o, hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa, artık onun da anası Hafiye'dir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O, oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 7 Şehriver 1402 Hicri Kameri 12 Sefer 1445 ve miladi 29 Ağustos 2023 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci Sayın Bedri Fırat ile Türkiye'de yerel seçim gündemi üzerine yapılan röportaj, İran basında seçmeler, Amerika'nın gerçek yüzü ve İran kıssaları ve efsaneleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamine'yi.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi düşmanların stratejilerinin fiyasko verdiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Beyrut'a gidiyor. İran'ın nükleer gelişmeleri Avusturya'da sergilenecek. Türk İş Ağustos ayı açlık sınırını açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Iraklı etnik grup temsilcileriyle görüştü. Ve Bakü, Fransa Dışişleri Bakanı'nın Karabağ'la ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, başkent Tahran'da yerli ve yabancı gazetecilerin katıldığı basın toplantısında açıklamalar yaptı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkenin ekonomik durumu hakkında, İran'ın ekonomisi 2021 yılında %4 büyüdü. 2022'de ise 4'ün üzerine çıktı. Enflasyonu %60'dan %46'ya düşürmeyi başardık dedi. Cumhurbaşkanı Reisi düşman İran'ı izole etmeyi ve insanlarımızı hayal kırıklığına uğratmaya çalıştı. Ancak her iki stratejide başarısız olduğu ifadesini kullandı. Hükümetin ana gündeminde sadece İran nükleer anlaşması konusunun olmadığını belirten İbrahim Reisi, komşu, müttefik ve İslam ülkeleriyle ilişkileri geliştirmeyi takip ettik. Komşu ülkelerle ticarette %14 oranında artış yaşandı ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS grubuna üyeliğine ilişkin İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS'e üyeliği ülkemizin strateji ve kapasiteye sahip olduğunu ve düşmanı da İran'ı yalnızlaştırma politikasının çöktüğünü gösterdiği değerlendirmesinde bulundu. İran'ın yaptırımların kaldırılması ile ilgili müzakerelerden çekilmediğini anlatan Reisi şunları kaydetti. Bu tarılar müzakere masasından çekildi ve mellerine kargaşadan ulaşabileceklerini sandılar. Ancak kargaşa planı İran halkının yardımı ile çökünce Batı tarafı hemen mesajı göndererek müzakere masasına dönüp yeniden müzakerelere başlamak istiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Reisi sözlerinin devamında bazılarının sorunun çözüm anahtarının Amerika ve birkaç Batı ülkelerinin elinde olduğunu savunduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. Ancak biz onların gülümsemesini bekleyemeyiz ve insanların hayatını onların kararlarına bağlayamayız. Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS grubu Amerika'nın tek taraflarına karşı bize kesinlikle yardımcı olacaktır. İran çok büyük bir kapasiteye sahip ve diğer ülkelerde İran'ın jeopolitik özelliklerinin ve kapasitelerinin farkındadır. İran'ın BRICS ve Şanghay'a üyeli tüm taraflarında yararına olacağına inanıyoruz. Yaptırımların da kaldırılması konusunu takip ediyoruz ancak Batı'nın vereceği kararı da bekleyemeyiz. Siyonist rejimin kışkırtıcı faaliyetleri hakkında reisi şu anda direniş grupları her zamankinden daha güçlü, İsrail ise her zamankinden daha zayıf durumda. Siyonistlerin faaliyetlere direniş cephesi üzerinde hiçbir etkisi olmayacak diye konuştu. Cumhurbaşkanı bazı Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık eylemlerinin Suud'a düzenlenen komplosu olduğunu da sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın bu hafta Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gideceği açıklandı. Lübnan merkezli Nida El Vatan gazetesine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bu hafta Beyrut'a gidecek. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan daha önce resmi temaslarda bulunmak üzere 27 Nisan'da üst düzey bir heyetin eşliğinde Lübnan'a giderek bu ülkenin Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile bir araya gelmişti.
İran Dışişleri Bakanı Erbayin yürüyüşü, zulme karşı mücadelenin sembolü ve özgürlüğü çağrısının yanı sıra dünyada adaletin sağlanması için verilen mücadelenin her bir örneği olduğunu söyledi. Hüseyin Emir Abdullahyan, Irak'ın El Zora ve El Sabah gazetelerinde yayınlanan mesajında şunları ekledi. Dünyadaki insan toplumunun en büyük buluşmalarından biri olan İmam Hüseyin'in şehadetinin Erbayin günü her yıl dünyanın her yerinden farklı milletlerden, renklerden ve dillerden milyonlarca Müslümanın katıldığı devasa, özgün ve köklü bir harekettir. Emir Abdullahyan Erbayin'i nur yolu olarak nitelendirip bu nur yolunun İslam düşmanlarının öfkesini uyandırdığına işaret ederek şunları kaydetti. Başta Siyonist rejim olmak üzere İslam düşmanlarının bu dayanışma ve büyük hareketten korktukları, çeşitli yollarla Müslümanlar arasında fitne çıkarmaya çalışacakları, İslam topraklarında aşırı fikirleri yaymak için ihtilaf ve tefrika davullarını çalacakları çok açıktır. Ve bu düşmanlıklar bölge halkının bu kötü niyetli ideolojiyle baş edebilmesi için çok dikkatli olmasını gerektiriyor. Suud'a düzenine bağlı medyanın bu büyük küresel olayı yansıtma konusunda ihmal ettiğini ya da sadece yaz töreninin kısa sahnelerine yayınlamakla yetindiğini, hatta mezheplerden bir fırka başlığı altında yalan bir anlatı şeklinde sunduğuna dikkat çeken Abdullahyan şunları söyledi. Bütün bunlar İmam Hüseyin'in Erbayin'in İslam toplumuna kimlik kazandırma etkisinden duydukları memnuniyetsizliği göstermektedir.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsviçre Maslahat Güzdanı'nın Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını belirtti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, Amerika'nın İran petrolünü Teksas'ta ele geçirme ve boşaltma girişimiyle ilgili olarak İsviçre Büyükelçisi'nin yokluğunda bu ülkenin Maslahat Güzdanı'nın Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını belirtti. Nasir Kenani açıklamalarının devamında İran'ın bu konuyla ilgili iki resmi protesto notunun İsviçre Büyükelçiliğe verildiğini belirtti. Bundan önce bir Amerikan medyası el konulan İran petrolünün Teksas açıklarında boşaltıldığını ve gemilerin trafiğini izleyerek başka bir petrol tankerine aktarıldığını bildirmişti. Associated Press Haber Ajansı konuyla ilgili olarak İran petrolünü taşıyan ve Teksas açıklarında aylardır kararsız kalan Suez Rajan petrol tankerinin yükünün boşaltılması operasyonu başladığını duyurmuştu.
İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü, Ekim ayından itibaren Viyana'da düzenlenecek fuarda ülkemizin nükleer sektördeki 5 gelişmesinin sergileme planlanıyor açıklamasında bulundu. Behruz Kemalbendi, Hizmetin Hikayesi sergisinin oturum aralarında gazetecilere verdiği röportajda şunları söyledi. Bu fuar uluslararası atom enerjisi ajansının himayesinde gerçekleştirilecektir. Kemalvende İran Atom Enerjisi Kurumu'nun kaydettiği başarılarından bahsederek şunları söyledi. Bu kurum ülkedeki birçok sektörün talebini karşılamaktadır ve çeşitli sektörlerdeki bu endüstrilerin üretim için ihtiyacı olan gerekli malzemeleri tedarik ederek yardımcı olmuştur. İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü şöyle devam etti. Kurum uranyum zenginleştirme, radyofarmasötik, ağır su türevleri, lazer ve diğer sektörlerde önemli başarılara imza attı ve bu tür sergilerin kapasitesinden yararlanarak insanların hayatının her alanında görülebilen bu başarılar sunuldu. Kemalvendi şunları da belirtti. Fuar ülkenin başarılarının insanlara da aktarılması için bir fırsattır. Halkın refahını, rahatını ve güvenliğini amaçlayan gelişmeler bu sergide yer alıyor. Kemalvendi ayrıca şu ifadeleri kullandı. Ayrıca bu fuar ülkenin sanayi sektörü ve diğer ekonomik, sağlık, bilim, sosyal ve kültürel sektörler için bir fırsat olup hükümetin ülkenin sorunlarının çözümüne, ülkenin büyümesine ve kalkınmasına yardımcı olmak için aktif olarak hareket ettiğini göstermektedir ifadelerini kullandı.
İran ve Umman'ın ilk ortak konsolosluk toplantısı Tahran'da gerçekleşti. Taraflar iki ülke arasındaki tutukluların nakline ilişkin anlaşmaları imzalayarak vatandaşların hareketlerinin kolaylaştırılması ve konsolosluk koruması konularını ele aldı. İran İslam Cumhuriyeti'li Umman Sultanlığı'nın ilk ortak konsolosluk toplantısı dün 28 Ağustos'ta Tahran'da gerçekleştirildi. Toplantı İran Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürü ile Umman Dışişleri Bakanlığı Siyasi Genel Müdürü ve Konsolosluk Genel Müdürü Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin genişlemesini memnuniyetle karşılarken konsolosluk görüşmelerinin devam ettiğini vurguladılar ve Umman'daki İran vatandaşlarının sorunlarını da araştırarak Umman'daki İranlı mahkumların affı ve serbest bırakılması, İran'daki bazı Umman vatandaşlarının sorunlarının çözülmesi konusunda görüş alışverişinde bulundular. Ayrıca iki ülke arasında tutukluların nakledilmesine ilişkin anlaşmaların imzalanması, vatandaşların geçişlerinin kolaylaştırılması ve konsolosluk koruması konuları da ele alınarak vurgulandı. Taraflar beraberindeki yolcuların ikamet, çalışma ve döviz tutarlarına ilişkin kural ve düzenlemeler hakkında daha fazla bilgi verilmesinin yanı sıra tekne sahiplerinin sorunlarının çözülmesi üzerinde durdu.
İran'ın Gilan ili valisi Esedullah Abbasi, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki Astara sınır köprüsünün çok yakında hizmete açılacağını duyurdu. Gilan valisi Esedullah Abbasi, Astara kentinde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Törende konuşan Abbasi, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki Astara sınır köprüsünün çok yakında hizmete açılacağını duyurdu. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti 2021 yılında Astara kentindeki Astara Çay sınır nehri üzerinde bir karayolu köprüsü inşa etme konusunda anlaşmıştı. Söz konusu köprünün 97 metre uzunlukta 32 metre eninde olacağı belirtilmişti. Astara, İran'ın kuzeyinde Azerbaycan Cumhuriyeti sınırında Gilan iline bağlı ve yaklaşık 91 bin nüfusa sahip bir şehir olup 3 adet sınır kapısına sahiptir.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kanani, Tacikistan'da sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kanani, Tacikistan'ın Duşanbe ve Vahdet kentlerindeki selde 13 kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı Tacikistan halkı ve hükümetini taziye dileğinde bulundu. Kanani, olayda hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı ve yaralılar için de acil şifalar diledi. Tacikistan'ı etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti.
İran gümrüğü ülkenin petrol dışı ticaretinin son 5 ayda 43.5 milyar dolar olduğunu açıkladı. Muhabirimizin bildiğine göre İran gümrüğü pazartesi günü yayınlanan bir raporunda son 5 ayda İran dışına 19 milyar 300 milyon dolar değerinde 55 milyon 900 bin ton petrol dışı mal ihraç edilirken ülkeye 24 milyar 200 milyon dolar değerinde 14 milyon 400 bin ton mal ithal edildiğini duyurdu. Bu rapora göre İran'ın petrol dışı ticareti son 5 ayda ağırlık bazında %2.17, diğer bazında ise %7.49 arttı. Bu raporda İran gümrüğü, ülkenin ihraç mallarının ana varış noktaları hakkındaki şunları bildirdi. İran'ın ihracatının 5 ana hedefi, 5 milyar 600 milyon dolarla Çin, 3 milyar 500 milyon dolarla Irak, 2 milyar 300 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 2 milyar 200 milyon dolarla Türkiye ve 845 milyon dolarla Hindistan oldu. İran'ın 13. hükümeti 3 Ağustos 2021'de göreve başladığından bu yana dış politikada dengesinin tesis edildiğini duyururken dış programlarında komşularla ve bölge ülkeleriyle işbirliğinin genişletilmesine öncelik vermiştir.
Türk İş Ağustos ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını 12.198 lira, yoksulluk sınırını 39.733 lira olarak hesapladı. Araştırmaya göre Ağustos'ta Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı 12.198 lira oldu. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı ise 39.733 lira olarak hesaplandı.
AFAD Konya'nın Kuli ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Söz konusu deprem çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Profesör Doktor Naci Görür, bugünkü deprem muhtemelen Eskişehir fay zonun devamında oluştu değerlendirmesini yaptı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Konya'nın Kuli ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Çevre illerde hissedilen depremin 13.57 km derinlikte olduğu belirlendi. Depremin Ankara, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'tan da hissedildi, belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin Konya'nın Kulu ilçesinin Tavşancalı mahallesinde 2.4 km derinlikte ve 5.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmen partilerini Irak hükümetinde yükselmelerinin en üst düzeyde desteklendiği güvencesini vererek onları Türkiye ile Irak arasında köprü olarak nitelendirdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz hafta Irak'a giderek, bu ülkedeki farklı siyasi ve etnik gruplarla bir araya gelerek PKK meselesinden su meselesini, Irak Kalkınma Yolu projesini, uluslararası mahkemenin kararı olan Irak petrolünün 1,4 milyar dolarlık tazminattan feragat edilmesi şartıyla satılması meselesine kadar birçok konuyu ele aldı. Ancak Fidan bu ziyarette bir diğer önemli konunun da peşine düştü. Türkmenlere destek olmak ve Irak hükümetindeki siyasi konumlarını iyileştirmeye çalışmak. Bu bağlamda Fidan'ın Bağdat'taki Türk Büyükelçiliği ve Erbil'deki Türkmen cephesiyle yaptığı görüşmede kendilerini geçtiğimiz yıllarda bu yelpazenin hükümetteki varlığını güçlendirmek için organize bir şekilde Bağdat'ta baskı yaptığını ve bu baskıyı sürdüreceğini söylediğini belirtti.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ayhan Hacizade, Bakü'nün Karabağ politikasının hukuka aykırı ve gayri ahlaki olduğunu iddia eden Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'ya tepki gösterdi. Hacizade, Colonna'nın Büyük Elçiler Konferansı'nda dile getirdi. Bakü karşıtı görüşlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait top mühimmatı yüklü trenin yüksek hassasiyetli silahlarla imha edildiğini duyurdu. Rus Keşif Birliği'nin trenin yük boşaltma istasyonuna vardığı tespit ettiğini belirten bakanlık, hedefin koordinatlarının kara bazlı füze kompleksi grubuna hızlı bir şekilde iletildiğini bildirdi.
Ve Japonya'nın Fukushima Daiichi nükleer santralindeki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başlaması buna karşı çıkan Çin ile toplumsal gerilimi tırmandırdı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. bu akşamki ilk yorumumuz Taliban'ın İran ile ticari ve transit işbirliğinin gelişmesine vurgu yapmasıyla ilgili. Afganistan'da Taliban hükümeti geçici Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki, bu ülkenin İran'ın sanayi ve endüstri ürünleri için iyi bir pazar olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti İslami Şura Meclisi heyetinin Afganistan'da geçici Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki ile yaptığı görüşmede ikili ekonomik münasebetlerin geliştirmesi, güvenlik, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve sınır meseleleri gibi konular ele alındı. Yapılan görüşmede Emirhan Muttaki, Afganistan'ın İran'ın endüstri ürünleri için iyi piyasa olduğunu işaretle, Afganistan ve İran'ın ticaret ve taşımacılık için daha fazla imkan sağlamaları ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti her daim Afganistan başta olmak üzere komşularıyla ticari ve ekonomik münasebetleri geliştirmeyi kendi bölgesel politikaları önceliğine almıştır. Ancak İran üretimi malları genellikle gayri resmi ve düzensiz kanallardan Afganistan'a taşınıyor. Bu yüzden Afganistan yönetiminin işbirliği ve özeni ile bunun yasal yollardan ve ikili ilişkiler çerçevesinde yapılması gerekiyor. Afganistan gelişmelerini takip eden uzmanlardan Emin Farcat bu bağlamda şöyle diyor. İran İslam Cumhuriyeti Afganistan'ın ticari, endüstriyel ve inşaat ihtiyaçlarını tam şekilde karşılayabilecek kapasite ve potansiyele sahiptir. İran ile Afganistan çeşitli sınır kapılarına sahip oldukları için iki ülkenin ticari ilişkilerinin kolaylaştırılmasına katkı sağlayabilirler. Ancak bazen İran ürünlerinin kaçak yollardan Afganistan'a taşındığı görünüyor ki bu durum düzene sokulmalı.
Afganistan kara ile çevrili bir ülkedir ve sadece hava ve kara yollarından dışarıya açılabilir. Bu ülkenin hava yolları sektörünün ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığı için bu potansiyelinden şimdilik yararlanamıyor. Böylece Afganistan'ın dünya piyasaları ile yegane ticaret yolu genellikle İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan'ın kara yollarından geçmekte. Afganistan'ın Pakistan ile bağlantı ve ulaşım yolları Taliban'ın İslamabad ile yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı Pakistan'ın elinde bir araç olarak bu grubu için kapatılıyor. Böylece çeşitli dönemlerde Afganistan için en iyi, en güvenli ve en daimi transit ve bağlantı yolları İran İslam Cumhuriyeti'nin kara yolları üzerinden olmuştur. Son senelerde Çabahar Uluslararası Limanı'nın aktif hale getirmesiyle Afganistan bu liman ve Umman Denizi üzerinden dünya piyasalarına bağlanmıştır. Siyaset uzmanlarından Ekrem Arif'e bu bağlamda şöyle diyor. Afganistan'ı İran'daki Çabahar Limanı'na bağlayan yol bu ülkeyi kara ile çevrili olmaktan çıkardı gibi Afganistan'ın diğer komşularından ulaşım baskılarından kurtarması için birçok imkan ve kapasite oluşturmuştur. Taliban Afganistan'ın ekonomisi ve çevşedilerin uyuşturucuya olan bağımlılığını ortadan kaldırmaya çalıştığı bir sırada, Afganistan ile dünya piyasaları arasında ekonomik işbirliğin geliştirmesi ve yatırım cezbi oldukça önemli ve zaruri bir konudur. Bu arada İran İslam Cumhuriyeti'nin ulaşım yolları özellikle Çabahar Limanı Afganistan'ın uluslararası ticareti için hayati bir damar niteliğinde. Bu arada hiç şüphesiz İran İslam Şura Meclis Milletvekillerinden oluşan heyetin İran ve Afganistan yetkilileri arasındaki görüşmelerin ardından Kabil'e gitmesi İran İslam Cumhuriyeti'nin çok yönlü ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirme yönündeki ciddi çabasını da göstermektedir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Arap kamuoyunda Siyonist rejime artan nefret konusuyla ilgili. Libya halkının yoğun itirazlarının ardından bu ülkenin Dışişleri Bakanı Necla Menguş, Siyonist rejim Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüştüğü nedeniyle açığa alındı. Libya'da yaşanan bir kez daha Batı Asya bölgesi insanlarının işgal rejimine yönelik öfke ve nefretini ortaya koydu. Gayri resmi ve önceden planlanmayan bir oturumda Libyalı bir yetkilinin Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı ile bir araya gelmesinin kabul edilemeyecek kadar büyüyen öfke sonucu Libya Dışişleri Bakanı açığa alınarak bu görüşmenin bedelini ödemiş oldu. Alınan son haberlere göre Necla Menguş ülkesinden ayrılmak zorunda kalarak Türkiye'ye gitti. Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı Libyalı mevkitaşı ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada bu görüşmenin önceki hafta İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlendiğini işaretle görüşmeyi tarihi olarak niteledi. Bu haberin gündeme düşmesi üzerinden kısa bir süre geçerken Libya halkı bu ülke Dışişleri Bakanı'nın Siyonist rejim İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmesini protesto etmek için gösteri düzenleyerek görüşmeyi sert şekilde kınadılar. Zaviye ve Tacura kentlerindeki eylemlerde Siyonist rejimin bayrağı ateşe verildi. Siyonist medya kullanıcıları da bu görüşmeyi kınayarak bunu ihanet nitelendirdi. Libya Adalet ve Kalkınma Partisi de yaptığı açıklamada bu tehlikeli girişimin kırmızı çizgi niteliğinde olduğunu, bu çizgiyi aşmamak gerektiğini vurguladı. Libya halkı ve bazı siyasi grupların itiraz ve öfkesinin ardından Libya Ulusal Birlik Hükümeti yaptığı açıklamada ülke Dışişleri Bakanı Menguş'u Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı ile Roma'da görüştüğü için açığa aldığını ve bu bağlamda soruşturma başlatılması için ilgili kurumları görevlendirdiğini bildirdi.
Libya halkı arasında açığa çıkan nefret bundan önce de defalarca görülmüştür. Nitekim Katar'da Dünya Kupası sırasında Siyonist rejime karşı bölge halkının nefreti aşırı şekilde ortaya çıktı. Öyle ki Siyonist rejimin siyasi ve medyatik çevreleri bu meseleyi itiraf etmek zorunda kaldılar. Katar ve Suudi Arabistan başı olmak üzere bölge ülkelerinden vatandaşları Siyonist rejim basını ve gazetecileri konuşmayı reddettiler. Fas ile Tunuslu seyirciler de statlarda Filistin'e destek sloganları attılar. Kuşkusuz bu öfke ve nefretin nedeni işgal rejiminin Filistin'e karşı uyguladığı işgalcilik, ırkçılık ve ağır şiddettir. Batı Asya bölgesinde sahte bir varlık olan Siyonist rejim, Filistin ülkesini işgal etmiştir ve Filistinlilerin toprakları ve evlerine, arsalarına ve bahçelerine el koymaya ve bu toprakların asıl sahibi olan onları yerlerinden etmeye devam ediyor. Yerleşim faaliyetleri de bu işgalin sürdüğünü gösteren bariz bir örnektir. Buna ilaveten ırkçılık Siyonist rejimin doğasında yer alan bir huydur. Rejimin kabinesini hatta Siyonistlerin kendilerinin de itirafına göre ırkçı davullar açısından en radikal kabinedir. İşgal rejiminin bazı bakanların sıklıkla Mescid-i Aksa'ya girmesi ve Filistinlilerin bu cami avlusundan çıkarılması Siyonist rejimin uyguladığı sistematik ırkçılığın örnekleridir. Çocuklar ve kadınlara yönelik uygulanan aşırı şiddet Filistinlilerin her gün şehit edilip yaralanması Batı Asya bölgesinde kamuoyunun işgal rejiminin nefretinin artmasında etkili olan diğer bir etkendir. Ve son konu ise şu ki, Libya halkının bu ülke Dışişleri Bakanı'nın Siyonist mevkidaşı ile yaptığı görüşme sonrasındaki itiraz ve öfkesi ve Libya Dışişleri Bakanı'nın açığa alınması bir kez daha Siyonist rejim ile siyasi ilişkileri normalleştirme çabalarının çok erken başarısız kaldığı Siyonist rejimin beklediği sonuçlara ulaşmadığını ortaya koymuştur.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Bu akşamki yayınımız gazeteci yazar Sayın Bedri Fırat ile Türkiye'de yerel seçim gündemi üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Amerika'nın gerçek yüzü ve İran kıssaları ve efsaneleri adlı programlarımızla devam ediyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir etkinlikte yerel seçimlerle ilgili mesaj verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan illerimizi maalesef bize yakışmaz hale getirenlerden geri almaya hazır mıyız? Bugün burada gerisinde çok büyük emeklerin, mücadelelerin olduğu vizyondan söz ediyoruz dedi. Konuşmasında yerel seçimlere dikkat çekti Erdoğan ve irili ufaklı onlarca beyliğiyle hep aynı vatan davasının peşinde gittik, gidiyoruz dedi sevgili dinleyicilerimiz. Son dönem özellikle AK Parti kulislerinde yerel seçimlerle ilgili bir takım gündem maddeler konuşulmaktadır. İktidar partisinin tekrardan kaybettiği illeri kazanma çabaları içinde olduğu belirtiliyor. Biz de bugün sohbetimizde bu konuyu gündemde değerlendirmeye çalışacağız. Bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Belci Fırat hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Şimdi kısaca bu girişten yola çıkarak biliyorsunuz son günlerde AK Parti cenahında özellikle iktidar yanlısı medyada yayınlanan kimi haberlerde AK Parti'nin özellikle son dönemde yerel seçimlere çok önem verdiği ve bunun özellikle büyük şehirlerle ilgili bazı planlarının açıklandığına tanıklık etmekteyiz gündemde. Şimdi gerçekten AK Parti kaybettiği illeri tekrardan kazanabilir mi? Son dönem bu partinin performansına baktığınızda nasıl bir analiz yaparsınız bu konuda efendim?
Doğrusu şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullara göre bir yorumda bulunursak AKP'nin yeniden yerel seçimlerde başarılı olma oranı zor gözüküyor. Fakat Türkiye'de maalesef AKP'nin karşısında yani AKP ile mücadele edebilecek ciddi bir muhalefet olmayışından dolayı AKP'nin bugün en büyük başarısı da bu noktada yorumlayabilirim. Yani bugün baktığımızda 26 Ağustos'ta AKP Genel Cumhurbaşkanı'nın Malazgirt törenlerinde yapmış olduğu konuşmada bu yerel seçimlere dikkat çekti ve bu konuda hedef olarak önüne koyduğu yerel seçimlerde kaybettiği yerleri kazanma programıyla alana çıkmaktadır. Biliyorsunuz 2019 seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu'da HDP'nin almış olduğu birçok belediyeyi kayyum atayarak bugün burada belediyeleri elde etmiş ve bu kayyumların da birçok yolsuzluk olayına karıştığını görülmektedir. Yani bu koşullarda AKP'nin eğer yerel seçimlerde başarı elde ederse bu tamamen muhalefetin eksikliğinden dolayı başarı elde edilir. Asıl şu anki koşullara baktığımızda AKP'nin böylesi bir başarı yakalamak ve bu koşullarda tekrardan belediyeleri kazanmak zordur. Ama buna karşılık ciddi bir muhalefetin olmayışı AKP'ye yeniden bir fırsat veriyor. Bu anlamda genellikle Batı illerinde AKP'nin bu konuda iddialı olduğunu ve bu fırsatı değerlendireceği görüşü söyleniyor ve bunun da uzak bir ihtimal olmadığı görülmektedir.
Tahran Radyosu.
Doğrudur. Efendim, şimdi İstanbul'la ilgili biliyorsunuz AK Parti'nin kimi kaygıları gündemde konuşulmaktadır. CHP'nin bu ille ilgili sergilediği performansı siz nasıl görüyorsunuz? Belediye başkanlığı düzeyindeki hizmetler olsun veya diğer bakanlıklarla iletişim meselesinde. Siz bu İstanbul'la ilgili konuşulan gündem maddelerini nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Yani İstanbul'da beklenen bir başarı maalesef vermedi. Yani burada eğer başarılı olsaydı bu önümüzdeki seçimlerde CHP'den İstanbul'u almak zor oluyordu. Mesela şu anda görülen şu ki İstanbul'da 2019 seçimlerinde en büyük başarı Kürt seçmenleri HDP'nin tabanından verilen destekle kazandı. Maalesef kazandığı bu tabana karşı herhangi bir hizmeti veya herhangi bir desteği olmadı. Tamamen İYİ Parti'nin desteği olmadığı halde bugün İstanbul'daki belediye müdürlükler düzeyinde baktığımızda hep İYİ Parti'nin elemanları burada görev almaktadır. Bu da bir çok Kürt kesiminde tepkiye neden oldu. Önümüzdeki bir seçimde 2019'da verilen desteğin tekrar CHP Ekrem İmamoğlu'na verileceği gözükmüyor. Ve tamamen burada HDP ve HDP'nin devamı olan partinin kendi adayıyla seçime girmesi AKP'ye bir şans veriyor. Bu nedenle İstanbul'da önümüzdeki seçimlerde tekrardan CHP'nin 2019 seçimlerinde elde ettiği başarı elde edeceği tahmin edilmiyor. Ve bu başarı tamamen Kürt seçmenin ve HDP'nin tabanı verdiği destekten dolayı oldu. Maalesef bu desteği şu anda kaybetmiş.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Berdi Fırat hocamızla konuştuk. Türkiye'nin yerel seçim gündemiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini kısaca sizlerle paylaştık bugün sohbetimizde. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farsuday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakden sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Siyonist rejimin Halep Havalimanı'na saldırması, Irak'ta Hüseyini Erbayn yürüyüşlerinin devam etmesi gibi haberler göze çarparken, Keyhan gazetesinde Lübnan Hizbullah'ın tekfirci teröristler ve Siyonist rejim karşısındaki zaferleriyle ilgili sergisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Lübnan Hizbullah'ı 1982'den bu yana Siyonist İsrail ve bölgedeki tekfirci örgütlerinden ele geçirilen füze ve askeri araçları sunan bir sergi açtı. Lübnan Hizbullah'ı Carut Şarkı bölgesinin IŞİD'den alınmasının 6. yıl dönümünde 10 bin kilometre kareden daha geniş bir alanda bir askeri sergi düzenledi. Sergide 1982'den bu yana Siyonist rejim ve bölgedeki tekfirci örgütlerden ele geçirilen askeri ekipmanlar, uçak savar, füzeler ve zırhlı araçlar sunuldu. Etkinlikte konuşan Hizbullah Siyasi Konsey Lideri İbrahim Emin El-Said, sergilenen ekipmanları direnişen düşmanı mağlup edip zayıflatma gücü ve yeterliliğinin açık kanıtı olarak nitelendirdi. Said serginin Hizbullah'ın başarılarının yok sayılmasını engellemek için düzenlendiğini belirtti. Said aynı zamanda Washington'un yalnızca kendi çıkarları peşinde olduğunu söylerken Amerika ile işbirliği içinde olan Arap liderlere uyarıda bulundu. El-Menar kanalı da bu askere teçhizatın geçtiğimiz yıllarda Siyonist İsrail ordusundan alındığını duyurdu. Hizbullah ve Lübnan ordusu 2017 yılında Suriye sınırına yakın Lübnan topraklarını işgal eden IŞİD ve Nusra cephesi teröristlerine karşı savaşmıştı.
Tahran Radyosu.
Horasan gazetesinde İran'ın barışçıl nükleer faaliyetleri alanındaki yeni ürünlerinin tanıtılması, Gazze'deki Filistinli direnişçilerin yeni füzelerini denemesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Kudüs gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyonist Rejim'in Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu hareketin siyasi ofisinin vekili ve direnişin lideri Şeyh Salih el-Aruri'ye suikast düzenleme tehdidinin boş olduğunu duyurdu. Bu hareket Siyonist düşmanın hiçbir zaman direnişi zayıflatamadığını bildirdi. Filistin İslami Direniş Hareketi Salih el-Aruri ve tüm dava arkadaşlarının ve kararlı milletin uzun bir şehit konvoyu sonduğunu vurgulayarak Filistin milletinin en önemlisi Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü olmak üzere tüm yasal haklarını geri almak için işgalcilere karşı kararlılıkla direnmeye devam edeceklerini duyurdu. Bu hareketin açıklamasının devamında Siyonist düşmanın herhangi bir aptallık yapması durumunda buna kararlı ve sert bir şekilde cevap verileceği belirtildi. Öte yandan Hamas hareketinin siyasi büro başkanı İsmail Haniyeh'in yardımcısı Salih el-Aruri, Siyonist İsrail Başbakanı ve istihbarat yetkililerinin Siyonist karşıtı operasyonlara karşı direniş komutanlarına suikast düzenleme tehdidine yanıt olarak meydan okuyan bir hareketle askeri üniforma giydi.
Cami Cem gazetesinde Filistin Özerk Teşkilatı'nın Siyonist rejimin yasa dışı yerleşim inşaatına tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin Özerk Teşkilatı Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Siyonist rejim yetkililerine tek taraflı ve yasa dışı eylemlerine son vermeleri çağrısında bulundu. Batı Şeria ve işgal altındaki Kudüs'ün çeşitli bölgeleri son zamanlarda kitlesel saldırılara ve Filistinlilerin tutuklanmasına tanık oluyor. Özerk Teşkilat Dışişleri Bakanı ayrıca Siyonist yerleşimcilerin eski Kudüs'teki provokatif yürüyüşünü kınayarak Siyonist rejimin Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun aşırılık yanlısı kabinesini bu rejimin saldırganlığından doğrudan ve tamamen sorumlu olarak gördüklerini açıkladı. Açıklamada Siyonist kabinenin Siyonist aşırılıkçıların Filistin topraklarının daha fazlasını işgal etmesine yerleşim birimleri kurmasını ve Filistinlilere karşı suç işlemesine izin verme eyleminin tehlikeleri konusunda uyarıda bulunuldu.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimize Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan son gelişmelerin başlıkları ile başlıyoruz.
Cumhuriyetçi adayların ilk canlı yayın tartışması.
Amerikan çocuklar arasında silahla ölümde rekor.
Amerikan ordusunda kadınlara yönelik tacizlerin devam etmesi.
Ve Amerika'nın Ukrayna'ya F-16'ların teslimatı hususundaki onayı.
Son bir hafta içerisinde Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan önemli gelişmeler arasındaydı.
Şimdi detaylar.
Amerika Birleşik Devletleri 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'nin 8 aday adayı canlı yayında ilk münazaralarını gerçekleştirdi. Son seçimlerde belirleyici rol oynayan Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde gerçekleşen münazaraya Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News ev sahipliği yaptı. Anketler ve bağış toplama gibi kriterlere bakarak Cumhuriyetçi Ulusal Komite RNC'nin belirlediği liste uyarınca canlı yayın tartışmasına eski Amerika Başkanı Yardımcısı Mike Pence, Florida Valisi Ron DeSantis, eski Güney Carolina Valisi ve Amerika'nın 29. Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Senatör Tim Scott, eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson, eski New Jersey Valisi Chris Christie, Kuzey Dakota Valisi Doug Burgum ve genç multimilyoner Vivek Ramaswamy katılma hakkı kazandı.
Son anketlerde Cumhuriyetçi aday adayları arasında en ön sırada yer alan eski Amerikan Başkanı Donald Trump ise münazaraya katılmadı. Trump, efsanevi anket sonuçlarına sahip olduğunu, bu nedenle tartışmaya katılmayacağını dile getirmişti. Cumhuriyetçi aday adaylarının ilk canlı yayını sırasında Trump'ın Fox News'ta ilişiği kesilen ünlü sunucu Tucker Carlson'la gerçekleştirdiği röportajın eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu yayınlanması dikkat çekti.
Yaklaşık 2 saat süren canlı yayında Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adayları seçmenleri iç ve dış politika konularında ikna etmeye çalıştı. Adaylar Amerika Başkanı Joe Biden'in Bidenomics olarak adlandırdığı ekonomik politikalarını eleştirme konusunda birleşti. İklim değişimi konusunda adayların çoğu mevcut yönetimin yanlış politikalar uyguladığına işaret ederken genç aday Ramaswamy, iklim değişimi bir uydurmadır çıkışıyla dikkat çekti. Eğitim konusunda Burgum, federal bir kalıbın tüm eyaletlere uygun olmayacağını belirtirken, Haley, okuma oranlarının artırılması gerektiğini söyledi. Scott ise temel sorunun öğretmen sendikaları ile ilgili olduğunu savundu. Bazı adaylar ise Amerika Eğitim Bakanlığı'nın kapatılması gerektiğini ifade etti. Burgum ve Ramaswamy, Çin'in Amerika için en büyük tehdit olduğunun altını çizdi. Ukrayna'ya desteğin artırılmasına ise Ramaswamy açık bir şekilde karşı çıkarken, DeSantis, Avrupa'da yük almalı, bizim desteğimiz onların desteğiyle orantılı olmalı dedi. Ramaswamy ve DeSantis, Ukrayna'ya sağlanan kaynakların güney sınırına yöneltilmesi gerektiğini savundu.
Amerika'nın 29. Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Haley ise Ramaswamy'yi dış politika bilmemekle suçlayarak Putin bir katil, Rusya için kazanım, Çin için kazanım anlamına gelir ifadelerini kullandı. Pence ise Amerika'nın hem ülke içindeki sorunlarını çözebileceğini hem de özgür dünyanın lideri olmaya devam edebileceğini belirterek Ukrayna'ya desteği savundu.
Adayların 7'si eğer Trump suçlu bulunmasına rağmen Cumhuriyetçi Parti'nin adayı gösterilirse onu destekler misiniz sorusuna evet cevabını verdi. Eski Arkansas valisi Hutchinson, Trump'ın 6 Ocak olayları ve mevcut suçlamalar nedeniyle tekrar başkan seçilmemesi gerektiğini savundu. Haley, Trump'ı Amerika'nın en sevilmeyen siyasetçisi olarak nitelendirirken, Ramaswamy, Trump 21. yüzyılın en iyi başkanı değerlendirmesinde bulundu.
Amerika Başkanı Biden'in yaşıyla ilgili ve akıl sağlığı testinin başkan adayları için gerekli olup olmadığı sorusuna Pence, "Bence Washington'daki herkese akıl sağlığı testi yapılmalı." cevabını verdi. Pence, yeni başkanın ne çok yaşlı ne de çok genç olması gerektiğini kaydetti. En genç aday Ramaswamy ise farklı bir jenerasyondan birinin ülkeyi yönetmesi gerektiğini savundu. Adaylar, Amerika'nın güney sınırından mülteci akını ve uyuşturucu kaçakçılığı konusunu sıklıkla gündeme getirdi. DeSantis, Meksika'da ilk günden itibaren askeri güç kullanabileceğini belirtirken, Pence daha önceki görevinde yasa dışı göçle mücadelede başarılı olduğunu anımsattı.
Ramaswamy genel mesajında artık dışarıdan birinin başkan olması gerektiğini vurgularken DeSantis Biden'ın tekrar Bodrum katına gönderilmesi gerektiğini ve Amerika'nın düşüşünü geriye çevireceğini belirtti. Klasik ülkedeki yasaların herkes için geçerli olması gerektiğinin altını çizerken Hutchinson Amerika'nın başı dertte yeni bir lider gerekli diye konuştu. Senator Scott, güney sınırının temel ulusal güvenlik sorunu olduğuna işaret ederken Pence, Biden hem içeride hem de dışarıda Amerika'yı zayıflattı diyerek en deneyimli ve uygun adayın kendisi olduğunu savundu. Haley seçilirse Amerika'nın güçlü ve onurlu olmasını sağlayacağını ifade ederken, Burgum ekonomiye odaklanacağını belirtti. Yaklaşık 2 saat süren münazarada en uzun Pence, Ramaswamy ve Christie konuşurken en az konuşan adaylar Scott, Burgum ve Hutchinson oldu. Amerika'da 60. başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024'te yapılacak.
Amerikan Pediatri Akademisi AAP'nin yayımladığı yeni bir araştırmaya göre Amerika'da silahla öldürülen çocuk ölümleri rekor seviyeye ulaştı. AAP'nin Pediatrics dergisinde yayımlanan çalışması, Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC'nin veri tabanını kullandı. CDC'de verilerin mevcut olduğu son yıl olan 2021 yılında 4752 çocuğun silahla bağlantılı yaralanmalardan öldüğü ortaya çıktı. 2019 yılında 3390 çocuk Amerika'da silahla bağlantılı yaralanmalar sonucu ölmüştü. Bu sayı 2020 yılında 4368'e çıkmıştı. Silah şiddeti 2020'den beri Amerika'da çocukların bir numaralı ölüm nedeni. Çalışma bu yılın başlarında Nashville'de 3 çocuk ve 3 öğretmenin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı sonrasında Tennessee Eyalet Meclisi'nin kamu güvenliği hakkında düzenlediği hafta başındaki özel oturum ile aynı gün yayımlandı.
Güney Carolina'da çocuk doktoru ve silahlı şiddeti önleme araştırmacısı Annie Anders, bu mesleği seçtiğimde üzerinde kurşun delikleri olan bu kadar çok çocuğa bakacağımı hiç düşünmemiştim, diyor. Reuters haber ajansına konuşan Andrew, ülkedeki her çocuk hastanesinde, pediatrik yoğun bakım ünitelerinde ateşli silahla yaralanan çocuklar olduğuna dikkat çekiyor. Araştırma ayrıca ateşli silahla işlenen cinayetlerdeki ölümlerin yaklaşık %67'sinin siyah çocuklardan oluştuğunu gösterdi. Araştırmaya göre silahla intihar nedeniyle ölümlerin %78'i beyaz çocuklardan oluşuyor. Thank you.
Amerika Ordusu Özel Harekat Komutanlığı'nın yayımladığı rapor, kadınların birlikteki cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldığını ortaya koydu. Amerika Ordusu Özel Harekat Komutanlığı tarafından açıklanan rapor, özel harekat personeli kadınların maruz kaldığı cinsiyet ayrımcılığını konu edindi. Söz konusu rapor kapsamında Amerika Ordusu Özel Harekat Komutanlığı mensubu 837'si kadın ve 3238'i erkek olmak üzere 4000'den fazla askerle görüşüldü ve bunlara 41 soru yöneltildi. Raporda kadınların cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle teçhizat, sağlık hizmeti ve güvenlik konularında sıkıntılar yaşadığı tespit edildi. Kadınların bazı görevlerin kendilerinden daha az yeterliliğe sahip olan erkeklere verildiğini belirttiği raporda, yetersiz teçhizattan ve sağlık hizmetlerinin eksikliğinden de şikayet edildi.
Raporda kadınların saygı görmek için çok daha fazla çalışıp mükemmel olmak zorunda hissettiklerini ifade ettikleri aktarıldı. Erkek personelin kadın meslektaşları hakkında yaptığı cinsiyetçi yorumlara da yer verilen raporda bu görüşlerin yaygın kanaati oluşturduğu ifade edildi. Komutanlığın en kıdemli isimlerinden biri olduğu ifade edilen Juan Newman, rapora ilişkin basına verdiği demeçte, özel kuvvetlerde görev alan kadınlar hakkındaki cinsiyetçi yorumların çoğunun kıdemli personelden geldiğini belirtti. Raporda, giyilen ve taşınan teçhizatın genellikle kadınlara büyük olduğu belirtilirken, kadınların erkeklerle aynı görevleri yerine getirmeleri için kendilerine uygun teçhizat sağlanması gerektiğini dile getirdi. Görüşme yapılan kadınların neredeyse hepsinin cinsel taciz yaşadığı belirtilirken çok azının bunu şikayet ettiği kaydedildi. Kadınların misillemeden korktukları ve komutanlarının duruma müdahale edeceğine inanmadıkları için uğradıkları cinsel taciz olaylarını bildirmedikleri belirtilen raporda 2016 ve 2020 arasında 25 cinsel taciz şikayetinde bulunulduğu aktarıldı.
Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Washington'a NATO üyesi olan Danimarka ve Hollanda tarafından Ukrayna'ya F-16 verilmesi hususunda onay kararı verdiğini belirtti. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi. Ukrayna bu savaş uçakları ile kabiliyetlerini maksimum düzeyde kullanabilir. Geçen yıldan beri bu savaş uçakları için baskı yapan Ukrayna bu kararı övdü. Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Amerika'nın kararını harika bir haber olarak nitelendirdi. Ancak Ukrayna'nın Rusya'nın hava üssüne karşı bu savaş uçaklarını kullanmasının aylar sürmesi bekleniyor. Daha önce Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuri Ignat, Kiev'in önümüzdeki sonbahar veya kış aylarına kadar F-16'ları kullanamayacağını belirtmişti. Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ülkesinin Washington'un Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları göndermesinin önünü açma kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Wopke Hoekstra bu Ukrayna'nın halkını ve ülkesini savunması için büyük bir adım dedi. Danimarka Savunma Bakanı Jakob Ellemann Jensen şunları söyledi. Hükümet birkaç kez bu uçakların teslimatının eğitimlerin ardından doğal bir adım olacağını söyledi. Yakın müttefiklerimizle bunu tartışıyoruz.
Washington'un Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları teslimatına yeşil ışık yakması, Amerika ve NATO'daki müttefiklerinin ise daha önce bu uçakların Ukrayna'ya teslimini reddetmesi üzerine geldi ki bu eylemin Rusya ile savaşı alevlendirebileceği aşikardır. Bu durum belki de nükleer silahların kullanımına yol açacaktır. Şimdi Amerika Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermeyi kabul ederek Ukrayna'daki savaşın sürdürmesi ve kapsamının genişletilmesi için bir adım daha atmış olacak. Bu arada Rusya ile Ukrayna arasında kimi barış ve müzakere arayışlarının da söz konusu olduğu belirtilmelidir. Her iki tarafın da makul tavizler verdiği, hatta bu müzakerelerden birinin İstanbul'da iki savaşan taraf arasında bir barış çözümü imzalama yakın olduğu da belirtilmekteydi. Ama Amerika bu üç müzakereyi durdurdu.
Biden yönetimi açısından Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda NATO çevresinde herhangi bir şekilde zafer kazanması bu askeri örgütün itibarını sarsacak ve Rusya'nın bölgesel ve uluslararası nüfuzunun ve gücünün daha da genişlemesi anlamına gelecek ve güvenlik denklemlerini değiştirecektir. Avrupa'da Batı'nın zararına askeri ve siyasi denklemlerin meydana gelmesine neden olacaktır. Ayrıca Amerika Başkanı Joe Biden ve hükümetinin üst düzey askeri ve güvenlik yetkilileri Ukrayna Savaşı'nın Rusya'ya olabildiğince karşı çıkmak ve onu zayıflatmak için eşsiz ve tekrarlanamaz bir fırsat olduğuna inanıyor ve nihayetinde de çok taraflılık rejimin tam olarak oluşmasını engelleyerek tek kutupluluk düzeninin korunmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ne pahasına olursa olsun kazanmasını engellemeye kararlıdır. Amerika'nın Rusya'yı dizginlemeyi ve zayıflatmayı amaçlayan Ukrayna'daki savaşı sürdürme çabası, Ukrayna'daki savaşın insani kayıplarının korkunç istatistikleri yayımlanırken yaşanıyor. Amerikan gazetesi New York Times, Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana geçen 18 ayda savaşta 500,000'a yakın Rus ve Ukrayna askerinin öldürüldüğünü veya yaralandığını bildirdi.
Moskova açısından Amerika'nın Ukrayna'daki savaşı sürdürme hedefi, nihai gayesi Rusya'yı mümkün olduğunca zayıflatmak ve onu parçalamak, Amerikalıların Sovyet döneminden beri aradıkları konu da budur. Böylelikle Ukrayna'da 18. ayına giren savaşın çok büyük insani kayıplara ve büyük askeri hasara yol açmasının yanı sıra Ukrayna altyapısının yıkımına da yol açması bekleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin destek arayışları Amerika ve diğer batılı ülkelerin geçtiğimiz günlerde Litvanya'da gerçekleşen NATO liderleri toplantısında açıklanan geniş desteği beraberinde getirerek savaşın iyice uzamasına yol açabilir.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar birlikteyiz.
Geçen bölümlerde nakallık sanatı ve nakalların kullandığı yazılı ve sözlü kaynaklardan söz ettik. Şimdi de nakalla seyirci ilişkilerini gözden geçireceğiz. Nakallık sanatında nakalla seyirci arasında çok yakın bir ilişki ve bağ söz konusudur. Nakal bazen öykünün ana akışına kendinden uydurduğu bazı cümleleri veya sahneleri ekler. Nakal yine bazen öykünün ortasında bir şey söyler veya bir mizah yapar ya da o anda içinden ne geldiyse öyküye ekler.
Nakkallar genellikle kendi kafasında seyircinin ilgisini çekecek sahneleri yaratır. Nakkal, seyirciyi adım adım kafasında canlandırdığı sahneyi takip etmeye zorlar. Gerçekte nakkal öykünün karakterlerini seyircisini canlandırır ve bunu yaparken de bazen çok abartır. Örneğin bir pehlivanın endamını başı göklere uzanacak kadar büyük yapar. Nakkalların hayal gücü yüksektir ve muhatabının kafasında istediği sahneleri canlandırmaya çalışır. Nakkal öykü boyunca seyirciyi kendi hayal gücünün peşinden sürükleyerek onu bu dünyadan sıyrılma ve kendi hayalinde benzer bir dünyayı inşa etme noktasına kadar götürür.
İran halk edebiyatının önde gelen araştırmacılarından Dr. Muhammed Cafer Mahcup şöyle diyor. Kim nakkal olmak istiyorsa ilkin yıllarca bu meslekle uğraşması ve seçtiği ustanın yanında büyük bir özenle çalışması gerekir. Nakkal olacak kimse aynı zamanda çok zeki olmalı ve halkın ondan bekledikleri şeyleri öğrenmesi ve ezberlemesi gerekir. Nakkal sanatına heyecan yaratacak ve seyircinin ilgisini çekecek kadar iyi kullanması gerekir.
Nakkallık sanatı bütün herkesin sahnede aynı şeyleri gördüğü başka sahnelere ve oyunlara benzemez. Seyircilerin her biri öyküyü kendine göre yorumlaması ve kafasında canlandırması gerekir. Nakkal asla seyircisine ders vermez veya zorla bir şeyi anlatmaya çalışmaz. Nakkal çok rahat bir şekilde bir konudan başka bir konuya geçer, böylece seyircisini bir an kederliyken bir an neşelendirebilir. Nakkalın esas görevi insanları eğlendirmektir. Gerçi bu eğlendirmenin güdümlü olduğu da belirtilmelidir. Nakkal anlattığı her öyküden ahlaki ve milli sonuçlar çıkarır.
Bir nakkal ustasından bir cümlenin nasıl heyecan yaratacak şekilde anlatılması gerektiğini öğrenir. Nakkal sahnedeyken tüm dikkatini seyircisinin üzerinde odaklar. Nitekim usta bir nakkal bundan önce defalarca anlatılan bir öyküyü yeni gözükecek ve heyecan yaratacak şekilde anlatılabilir ve bu da onun ustalığıdır. Nakkalın her hareketi veya ses tonu belli bir amacın peşindedir. Örneğin nakkal öykü anlatırken birden ellerini birbirine çarpar. Bunun anlamı öyküde bir hadise yaşanmak üzere olduğudur ya da ayaklarını güçlü bir şekilde yere vurur ki bu da aniden bir olay yaşanacağı mesajını verir. Bazen ses tonunun acıklı bir hal alması çok üzücü bir hadisenin yaşanacağını simgeler. Nakkal öğrendiği sanatla birkaç öyküyü bir arada anlatır veya birkaç karakteri aynı zamanda da tanıtır. Nakkal bu işi seyirci karakterin değişeceğini anlamayacak şekilde büyük bir maharetle yapar.
Tahran Radyosu.
Değerli dinleyiciler, nakkallık ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor. Devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra şimdi her hafta olduğu gibi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Geçen bölümde yoksul bir adamın bir ineği olduğunu, ineğini kestiğini ancak işkembesini temizlerken işkembenin delik deşik olduğunu ve eşinden işkembeyi alıp çeşmeden su getirmesini istediğini, eşi bunu yapamayınca da evden kovduğunu anlattık. Yine kadının soğukta ve karda sığınacak bir yer ararken tertemiz bir mağara bulduğunu ve oraya sığındığını, mağaranın büyük bir sürüsü olan bir cüceye ait olduğunu anlattık. Cüce çoban her gün bir koyun kesiyor. pişiriyor ve kendisi sürüyü otlatmak üzere götürüyor ve akşam mağaraya dönünce pişen eti yiyordu. Cüce kadının onun annesi yerine olmasını ve mağarada kalmasını kabul etti. Bir gün kadın çocuklarını özledi ve cüceden izin aldıktan sonra yanına biraz et aldı ve evinin yolunu tuttu. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Kadın evine varınca kapıyı kapalı buldu. Bu yüzden çatıya çıktı ve içeri baktı. Kocası ve çocukları açlıktan halsiz ve bitkin bir şekilde yere serilmiş yatıyorlardı. Kestikleri ineğin eti bitmiş, evde yiyecek hiçbir şey kalmamıştı ve çocuklar açlıktan ölmek üzereydi. O sırada kadının küçük oğlu şöyle dedi: "Ey Rabbim, benim rızkımı ver." Kadın bunu duyunca yanında getirdiği pişmiş etten bir parça kopardı ve yukarıdan küçük oğlunun kucağına attı. İkinci oğlu eti görünce o da başını kaldırdı ve "Ey Rabbim, benim de rızkımı ver." dedi. Kadın ikinci oğluna da bir parça et koparıp attı. Üçüncü kardeş de kardeşlerinin dualarının icabet edildiğini görünce "Ey Rabbim, benim de rızkımı ver" diye seslendi. Kadın ona da bir parça et attı. Fakat kocası benzer bir talepte bulunduğunda kadın bu kez çatıdan bir kerpiç parçası kopardı ve kocasına fırlattı. Kocası ise "Ben bu rızıktan istemiyorum, bana da ötekilerin rızkından ver" diye seslendi.
Kadın çocuklarına seslendi ve kapıyı açmalarını söyledi. Çocuklar annelerinin sesini duyunca çok sevindi ve hemen kapıyı açtı. Kadın içeri girdi ve kocasına şöyle dedi: "Beni evden kovdun, ineğin etini de tek başına yedin, öyle mi? Bak kış geçti, ineğin eti bitti ama ben hala ayaktayım, ölmedim." Koca karısının hal hatırını ve neler yaptığını sordu. Kadın da macerayı anlattı ve onlara eşyalarını toplamalarını ve onunla gelmelerini istedi. Kadın evde ne varsa topladı, kocasının sırtına yükledi ve ardından çocuklarının elini tuttu ve birlikte yola çıktı.
Aile uzun bir yol kat ettikten sonra mağaraya vardı ve muhteşem bir evi karşılarında gördüler. İçeride ne arzu edersen vardı. Üstelik ocakta büyük bir tencere kaynıyor ve içinde etler pişiyordu. Karı koca ve çocukları yerleştikten sonra güneş battı ve cüce sürüsüyle beraber mağaraya döndü. Develer, koyunlar, keçiler, inekler ve danalar ahırlarına geçtiler. Cüce de her zamanki gibi keçinin boynuzu üzerinden mağaraya indi. Kadını ve kocasını ve çocuklarını görür görmez aşağı indi ve hepsine "Hoş geldin" dedi.
Cüce çok iyi kalpli ve merhametliydi ve kadının kocasını, babası ve çocuklarını da kardeşleri gibi sevmeye başladı. Her gün çocukları yanına alıp sürüsüyle birlikte çöle götürüyordu. Karı koca da mağarada kalıp temizlik yapıyor ve yemek pişiriyordu. Bir süre böyle geçti ta ki bir gün cüce sürüsüyle döndükten sonra babasına gidip padişahın kızını kendisini istemesini söyledi. Baba bir şey demedi ama kendi kendine şu üstü başıyla nasıl padişahın sarayına gidip herhalde güzel olan kızını boyu bir karış kadar olan şu cüceye istemeli diye düşündü. Zavallı adamın giyecek doğru düzgün kıyafeti de yoktu. Ama başka çaresi de yoktu. Cüce ondan bu işi yapmasını istemişti.
Baba başına bir sarık, beline de bir şal bağladı. Kente doğru yola çıktı. Kente vardığında padişahın sarayı ne tarafta diye sordu. Ama kimden sorduysa alaylı gülümsemelerle karşılaştı. Neyse, baba zar zor da olsa sarayı buldu ve kapısına geldi. Saray bekçileri kim olduğunu ve ne istediğini sordu. Baba padişahın kızını istemeye geldiğini anlattı. Bekçiler hemen ona yol verdi ama esas amaçları biraz gülmek ve eğlenmekti. Baba sarayın içine girince içerideki bekçiler ona engel olmak istedi. Ama padişah onu görünce bekçilere adamı rahat bırakmalarını emretti. Padişah adamın dilenci olduğunu düşündü. Sarayda kimse babayı umursamadı. Ama padişah onu yanına çağırdı ve yanı başına oturttu. Sarayda herkes babayı kıskanmaya başladı. Fakat padişah babadan niçin geldiğini sorunca ve babası bu haliyle onun kızını istemeye geldiğini öğrenince herkesin gülmesi ve eğlenmesi için babayla alay etmeye karar verdi.
Padişah babaya kızını vereceğini ama bunun için bir şart olduğunu babanın kendi evinin kapısından sarayın kapısına kadar bir dizi kara deve dizmesi, hepsinin yükünün de altın ve gümüş olması gerektiğini söyledi. Zavallı baba şartı kabul etti. Saraydan ayrılarak mağaraya döndü ve padişahın şartını da cüceye anlattı. Cüce buna çok sevindi ve şartı yerine getirmenin çok kolay olduğunu söyledi. Cüce bu sözlerin ardından hemen dizi kara develleri hazırladı ve hepsine de altın ve gümüş torbaları yükledi. İlk devenin dizginini de babasına verdi ve kendisi keçinin boynuzuna binerek develerin peşinden yola koyuldu. Birinci deve sarayı vardığında son deve daha mağaranın önünde duruyordu. Bekçiler padişaha haber verdi. Padişah da şaşırmıştı ve mecburen babayı içeri almalarını emretti. Fakat halk develeri altın ve gümüş yüklerine görünce üzeri yırtık pırtık yoksul bir adamın bunca malı serveti nereden getirdiğini merak etmeye başladı.
Evet değerli dinleyicilerimiz, böylece bugünkü masalımızın da sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Thank you. İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.